Ben bilmiyorum ama Rabbim biliyor. O halde mesele yok. Her şey onun kontrolünde ve o bütün planlarınızı da biliyor.
Öyle ölçülere ihtiyacımız var. Her memlekete uyacak ölçüler. Her memlekete uyacak. Her çağa uyacak olan ölçüler. Yoksa nesiller arası çatışma olur. Baba ile oğul anlaşamaz.
Bizimle onlar arasında hak ile hükmet. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Zalimlere ceza ver yani. Hüküm budur. Müminlere kurtuluş ver ey Rabbim. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Bu kadar iftira attılar. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Bu kadar zulmettiler. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Bütün peygamberler böyle dua ettiler. Bu bir duadır. Böyle dua edin.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرشت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, geçen dersimizde surenin sonuna, Enbiya suresinin sonuna gelmiştik. Bitirecektik ama bitiremedik. Bugün inşallah bitirmeye çalışacağız. En son Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i alemlere rahmet olarak gönderdiğini ifade etmişti. Onun rahmet oluşu birçok yönden. Rahmet oluşunun yönleri çok. Onların bir kısmına temas etmiştim. Hazreti Peygamber elbette rahmettir, getirmiş olduğu prensiplerle insanlığı bulunduğu yerden almış, çukurdan almış,
zirveye yükseltmiştir. Kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar alçalmış, ırkçı, faizci, kumarbaz, yalancı, putperest, her türlü ahlaksızlığın olduğu bir toplumu oradan almış ve yükseltmiştir. İnsanları tevhid inancıyla yükseltti. Kullara kul olmaktan kurtardı. İnsanlar kullara kulluk yapıyorlardı. Allah'ın dünyasında oturuyorlar ama kullara kulluk yapıyorlardı. Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu prensiplerin başında tevhid gelmektedir. Ve tevhid insana şahsiyet kazandırmıştır. Bu inanç insanlık için bir rahmettir. Kullara kulluk yapmayacaksın. La ilahe illallah diyecek, Allah'tan başka bütün sahte ilahları reddedeceksin. İnsanlara değil Allah'a itaat edeceksin. Onun kanunlarına göre yaşayacaksın. Kullara kul olmayacaksın. Şerefli bir varlık olduğunu unutmayacaksın. Meleklerin sana secde ettiğini unutmayacaksın. Yeryüzünün Allah'ın halifesi olduğunu unutmayacaksın. Şerefli bir varlık olduğunu, sende Allah'ın ruhunun bulunduğunu unutmayacaksın. Sana meleklerin secde ettirildiğini unutmayacaksın. Kullara kulluk yapmayacaksın. Bu inanç insanı, insanlık şerefini kazandıran, insana insanlık şerefini kazandıran bir inanç olarak gönderildi. Bu yönüyle bir rahmet. Ve eğer insan insanlardan değil de Allah'tan alırsa, hayatta bağlı kalacağı prensipleri insanlardan değil Allah'tan alacak olursa, o takdirde bu dünyadaki bir sürü belalardan kendisini korunmuş olmaktadır. İnsanlar geleceği bilmedikleri için yanlış kanunlar koymaktadırlar. Allah ise geleceği bilendir. İnsanlar insanları yaratmadıkları için insanı tanımamaktadırlar. Tanımadan kanunlar koymaktadırlar. Halbuki Allah insanı yaratandır ve insanı en iyi bilendir. İnsanlar kainatı da bilmemektedirler. Halbuki Allah kainatı da bilendir. Ve koymuş olduğu kanunlarla İnsan hem kendiyle barışık hem de kainatla barışık hale gelir. Hem de Allah'ın koymuş olduğu kanunlar gelecek zamana da uyar. Çünkü Allah geleceği de bilmektedir. İşte bütün bu yönlerden Allah'ın kanun göndermesi, insanlara peygamber göndermesi onun bir rahmetidir. Ama insanlar Hazreti Peygamber'i başlarına bela olarak görüyorlardı. Sen nereden çıktın diyorlardı. Bu tevhid inancını nereden çıkardın? Bu kadar putumuz var, hepsini bırakacak mıyız? İnsanlar ne kadar yanlış olursa olsun bir şeye alıştıkları zaman onu doğru görmeye başlarlar. Ve bir şey ne kadar doğru olursa olsun ilk defa duyduklarında tepki gösterirler. Hakikatin savunucuları bu tepkiye razı olmak zorundadırlar. Herkes hemen her dediğimizi kabul etsin diyenler, mücadele olmasın, kavga olmasın, tartışma olmasın, toplumla, kitlelerle, milyonlarla karşı karşıya gelmeyelim diyenler, hiçbir zaman yeryüzünde hakikatleri yerleştiremezler. Belki bir müddet tepki gösterirler. Çünkü yanlışa alışmışlardır. Ama sonra siz onlara anlatmaya devam ettikçe, yavaş yavaş düşünmeye başlarlar ve içinden anlayanlar olacaktır. Hakikatlerin yeryüzüne yerleştirilmesinin yolu budur. Hazreti Peygamber bu zorluğu göze aldı. Bütün dünya kafirken o çıktı hakikati söyledi. Bütün dünyayı karşısına aldı. Rahmet değil midir? Getirmiş olduğu tevhid inancı insanları şirkten kurtardı. Hem ahiretlerini kurtardı, hem de bu dünyalarını kurtardı. Rahmet değil midir? İnsanlar insanlardan değil Allah'tan alınca kanunlarını, temel prensiplerini
iman esaslarını, ibadet esaslarını, ahlak esaslarını, gündelik hayatla ilgili kanunları, bağlı kalacakları temel prensipleri hepsini Allah'tan alınca insana benzediler. Bu dünyada bir sürü belalardan uzaklaşmış oldular. Allah'ın koymuş olduğu esaslar insanlar için rahmettir. Çünkü insanlar birçok belalardan korumaktadır. Ama onlar önce itiraz ettiler. Bu gelenin başlarına bir bela olduğunu zannettiler. Çünkü hak geldiği zaman elbette ki toplum ikiye bölünecektir. Bu bölünmeyi kendileri için zararlı gördüler. Bu bölünmeden nefret ettiler. O yüzden Efendimiz'den de nefret ettiler. Sen karıyla kocanın arasını açtın dediler. Sen evlatla ana babanın arasını açtın dediler. Sen arkadaşların arasını açtın dediler. Evet açtı ama açılması gerekiyordu. Yanlış üzerinde ittifak etmişlerdi. Cehenneme doğru gidiyorlardı. Ahiretleri de cehennem olacaktı. Bu dünyaları da cehennem olmuştu. Her türlü kötülük çoğaldıkça çoğalmıştı. Bir taraftan kullara kulluk yapıyorlar. Bir taraftan ırkçılık yapıyorlar. Kendi ırklarıyla övünüyorlar. Halbuki ırkın ne önemi var? Hepimizin kökü Adem ile Havva değil mi? Hiçbir önemi olmayan şeyleri önemli görüyorlardı. Ve bu yüzden asırlarca birbirleriyle savaştılar. Evs ile Hazreç'in savaşını hatırlayın. 120 sene birbirleriyle savaştılar. Sebepsiz yere. Hazreti Peygamber geldi dedi ki ırkçılık ayağımın altındadır. Kur'an dedi ki hepiniz bir kökten geliyorsunuz. Ey insanlar sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hepinizin kökü aynı. Kur'an'ın koymuş olduğu bu esasla, Efendimizin bu esası uygulamasıyla, ırkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Koymuş olduğu bu esaslarla insanları boş yere savaşmaktan kurtardı. Rahmet değil miydi? Efendimizin getirmiş olduğu prensipler her biri bir ayrı rahmetti. Eşitlik prensibini getirdi. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler dedi. O bunu dediği zaman bütün dünya buna tepki gösteriyordu. Çünkü o günün dünyasında sınıflar vardı. Sınıflar bir sınıf diğerinden kendini üstün görüyordu. Kendilerini Allah'ın özel kulları gibi görüyorlardı. Sadece putperestler değil, kitapsızlar değil, kitaplı olanlar da böyleydi. Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerini Allah'ın oğulları olarak görüyorlardı. Nahnu ebnaullah ve ehibbeuh diyorlardı. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Hazreti Peygamber geldi bunu reddetti. Yok böyle bir şey dedi. Hepiniz eşitsiniz dedi. Bir tarağın dişleri gibi. Hakları, hakkınız, hepinize verilen haklar eşit, fırsatlar eşit. Üstünlük ancak takva ile olur dedi. Ne ırkla olur, ne de bir sınıfla olur. Ne zenginler fakirlerden üstündür, ne de fakirler zenginlerden. Sınıf ayrımı yok, ırk ayrımı yok. Renk ayrımı da yok. Siyahın beyaza, beyazın siyaha, kırmızının sarıya, sarının kırmızıya üstünlüğü yoktur buyurdu. Bu o günkü dünya için ne kadar garipti biliyor musunuz? O günün dünyasında bu ifadeler ne kadar insanlara garip geliyordu. Bu nasıl laf diyorlardı? Siyahla beyaz bir olur mu? Türkle Kürt, Arap bir olur mu? Zenginle fakir bir olur mu? Efendiyle köle bir olur mu? Kadınla erkek bir olur mu? Asil bir soydan gelenle normal bir aileden gelen aynı olur mu? Bu nasıl konuşuyor diyorlardı. O kadar alışmışlardı ki sınıf ayrımına. Onlara sınıf ayrımı yok denildiği zaman hayretler içinde kalıyorlardı. Bu ne diyor diyorlardı. Nasıl ki mesela bugün birisi dünya yuvarlak değil dese tepsi gibidir dese, nasıl garip karşılanırsa, dünya dönmüyor dese bir adam, ne saçmalıyorsun denilirse, aynen onun gibi eşitlik dediği zaman herkes hayretler içinde kalıyordu. Aristokrat kesiminden olanlar kabullenmiyorlardı. Burjuva kesimi bunu kabullenmiyordu. Ebu Leheb gelip Efendimiz'e diyordu ki, ya Muhammed, senin bu dinini kabul edersem ben senin amcanım. Bana ne var? Efendimiz diyordu ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Olur mu diyordu öyle, ben senin amcanım. Ben Kureyş'in önemli bir insanıyım. Ben Haşim oğullarının en önde geleniyim. Benle bir başkası aynı olur mu? Senin dinin böyle bir din mi? Beni başkalarıyla eşit mi tutuyorsun? Kadınlarla, fakirlerle, aristokrat olmayanlarla, burjuva olmayanlarla, Haşim'in soyundan gelmeyenlerle sen beni eşit mi tutuyorsun? Bana başka bir şey yok mu? Başkalarına cenneti vaat ediyorsun. Bu dünyada da bana başka bir şey daha vaat etmiyor musun? Efendimiz başkalarına ne varsa sana da o var diyordu. Bu onun peygamberliğinin delillerindendir. Bir insanı kendi yanına çekmek için hiçbir zaman hakikatin dışına çıkmadı. Ben böyle dersem falanları kaybederim. Böyle bir korku taşımadım. İnanmayan inanmasın. Gidecek olan buyursun gitsin. Samimi olanlar bunları dikkate almazlar. Onlar daima hakkın peşindedirler. Hakkı söylemekle mükelleftirler. Kim iman edecekse etsin, etmeyecekse etmesin. Bu onların vazifesi değildir. Hazreti Peygamber eşitliği getirdi. Kadınlar eziliyordu. Onları o rezaletten kurtardı. Rahmet değil mi? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Doğru değil mi? Hakikaten de ezilenleri kurtarmadı mı? Kölelere her türlü kötülük yapılıyordu. Kölelerinize oğlum kızım diye sesleneceksiniz diyordu. Onları aşağılamayacaksınız. Ey köle bile demeyeceksiniz. Köleliği tamamen kaldıramadı. Çünkü bu İslam'ın tek başına yapabileceği bir şey değil. Savaş devam ediyor dünyada. Köleliği tek başımıza biz kaldıramayız. Onlar bizden esir alıyorlar. Biz de onlardan almak zorundayız. Ama onlara biz güzel muamele ederken onlar kötü muamele ederler. Farkımız budur. Köleliği tamamen kaldıramadık. Ama kaldırmaya çalıştı İslam. Bir suç işlediğiniz zaman bazı suçlarınızın cezası köleyi azat etmek. Varsa köleniz, azat etmeniz gerekiyor. Halbuki onunla köle azat etmenin ne alakası var? Alakası olsun olmasın, Allah köleliği sevmediğini ifade etmek için şu günahınızın kefareti köle azat etmektir demek suretiyle insanları azat etmeye teşvik ediyordu. Efendimiz bir köleyi azat ederseniz o kölenin eline karşılık sizin eliniz, ayağına karşılık sizin ayağınız, bütün uzuvlarına karşılık sizin uzuvlarınız cehennemden azat olur buyuruyordu. Siz onu azat edeceksiniz ve aslında siz azat olacaksınız. Rahmet midir değil midir? Evet, köleliği tamamen kaldıramaz İslam. Tek taraflı olmaz. Ancak onlara güzel muamele yapın diyordu. İyi insanlarsa köleleriniz, iyi kimselerse onları azat edin diyordu. Yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz. Sövmeyeceksiniz, dövmeyeceksiniz. Daha ne yapsın İslam? Rahmet midir, değil midir? Hazreti Peygamber insanlığa birçok prensipler getirdi. Bütün getirdiği prensipler hepsi insanı insan yapan prensipler. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların nefislerini terbiye etti. İnsanları nefislerinin esiri olmaktan kurtardı. Rahmet değil midir? Bu rahmet değilse rahmet nedir? İnsanları nefislerinin esiri olmaktan kurtarmak en büyük rahmet, en büyük merhamet. Bütün suçların perde arkasında nefis yatıyor. Şeytandan daha etkili. Şeytan sadece vesvese veriyor. Nefis insanı alıp götürüyor. İnsanlar hakikatte nefislerini terbiye etmediklerinde nefislerine tapmaktadırlar. Şeytana da değil. İnsana nefsin terbiyesinin yollarını öğretti. Rahmet değil midir? İnsana cömertliğin güzel olduğunu öğretti. Fakirlere yardım etmeyi öğretti. Zekatı öğretti. Rahmet değil midir? İnsanlara Allah'a yakınlaşmayı öğretti. Namazı öğretti, rükûyu öğretti, secdeyi öğretti, orucu öğretti. Rahmet değil midir? İnsan Rabbine yaklaşmayacak olursa insan mıdır? Rabbinden uzak olana insan denir mi? Üzerimizdeki en büyük hak Allah'ın hakkıdır. Rabbini unutmuş olana insan denir mi? Ona rükû etmeyen, secde etmeyen, onun için oruç tutmayan nankörlük yapmış olmaz mı? Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara ibadeti öğretti. İbadetsiz insan Allah'a yaklaşamaz. Rükûsu, secdesi olmayan dinde hayır yoktur buyurdu. Namaz kılmasak olmaz mı diyenlere, rükûsuz dinde hayır yoktur, secdesiz dinde hayır yoktur dedim. Bununla Allah'a yaklaşacaksınız. Yaklaşmanın yolunu öğrettim. Kurbanı öğretti. Kesin ve fakirlerle paylaşın. Paylaşmayı öğrettim. Paylaşmadan Allah'a yakınlaşamayacağımızı öğretti. Vermeden iyiliğe ulaşamayacağımızı öğrettim. Yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz iyilik değil. Ama iyilik imandan sonra Allah yolunda vermektir. Ona verilen kitap bize bunu öğretti. Hazreti Peygamber her yönüyle rahmet oldu. Kadınlar içki sofralarının mezesi olmuşlardı. Onlar oradan kurtardı. Bu haram dedi. Kadın senin karındır dedi. Metresi kaldırdı. Metres, kadının metres olması kadının aşağılanmasıdır. Bir kadın bir erkekle beraber olacaksa onun eşi olarak beraber olabilir. Yoksa erkek onu kullanıp kullanıp atar. Kadın peçete midir? Bu kadına rahmet değil midir? Ya anandır, ya bacındır, ya eşindir, ya kızındır dedi. Metresi kaldırdı. Kadına şeref verdi. Şahsiyet kazandırdı. Kadınlara mal mülk verilmiyordu. Mirastan payları yoktu. Konuşma hakları da yoktu. Hiçbir konuda konuşmazlardı, konuşamazlardı, fikir söyleyemezlerdi. Onlara güzel davranmayı, güzel ahlakın gereği olarak öğretti. En hayırlınız kadınlarına karşı en hayırlı olanınızdır buyurdu. Rahmet değil midir? Eşlere karşı güzel davranışı, güzel ahlak olarak öğretti. Onları yükseltti. Cenneti annelerin ayaklarının altına koydu. Rahmet değil midir? herkes yaşlı anasının babasını sokağa atarken Hazreti Peygamber cennet ananızın ayağının altındadır dedi. Yaşlıları kurtardı. Yaşlılara rahmet oldu. Eğer o böyle konuşmasaydı, bu esasları getirmeseydi, kim yaşlıların kahrını çeker? Hazreti Peygamber'in getirdiği temel esaslar, onlar yaşlılar için de rahmet oldu. Hastalara da rahmet oldu. Hazreti Peygamber hastalıklara çözüm yolları da önerdi. Rabbinden aldığı ilimle. Şu şu şeyler filan filan hastalığa faydalıdır dedi. Halbuki kendisi ümmi idi. Tıbbın temellerini de atmış oldu. Rahmet değil midir? Ona verilen kitap gökyüzünden bahsetti. Bilimin önünü açtı. Uzaydan bilgiler verdi. İnsanlara bilimin önünü açtı. Rahmet değil midir? İlim Çin'de olsa gidin alın dedim. İlim müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulsa alır. İster Amerika'da bulsun ister Çin'de. Böylece insanları bilime teşvik etti. Hayatlarını kolaylaştırmak için. Bilimle hayatlar kolaylaşır. Rahmet değil midir? İnsanları bilime teşvik etti. Ona verilen kitabın ilk kelimesi oku oldu. Rahmet değil midir? Hazreti Peygamber alemler için rahmet olarak gönderildi. Ona verilmiş olan bütün prensipler, savaşla ilgili prensipler de buna dahil. Kur'an-ı Kerim ona verilen kitap es-sulhu hayır buyurdu. Barış daha hayırlıdır. Savaşmayı düşünmeyin. Barışa meyledin. Mümkün olduğu kadar barış taraftarı olun. Mücadele kavga taraftarı olmayın. Rahmet değil midir? Evet, savaş da yaptı. Ama yapmış olduğu savaşlar, bazıların dediği gibi evet savunma savaşı değil tabii. Yeri geldi taarruz da etti. Ancak onun taarruzu da rahmetinin gereği oldu. Zalimlere karşı mücadele etmeseydi rahmeti eksik kalırdı. O diktatörleri devirmek için savaştı. Kulları, Allah'ın kullarını kullara kulluk yapmaktan kurtardı. O diktatörlerin, o kralların elinden kurtarmanın başka bir yolu yoktu. Gücü kuvveti eline almış bir aile, bir aşiret, bir ırk, saltanat sürüyorlar. Ve insanların hakikatleri öğrenmelerine müsaade etmiyorlar. Peygamberlerin öğretilerini duymalarına müsaade edilmiyor. Onların duyması için oraya ordular göndermekten başka çare yok. O diktatörleri devireceksiniz. Ondan sonra insanları serbest bırakacaksınız. İsteyen Müslüman olur, isteyen olmaz. Dinde zorlama yok buyurdu. Rahmettir. O diktatörlerle savaşması da rahmettir. Onlarla savaşmasaydı rahmeti eksik kalırdı. Bazı kimseler onun savaşının rahmete aykırı görebilirler. Hayır, onun savaşlarına bakıldığı zaman, savaşa koymuş olduğu prensiplere bakıldığında görülecek bu. Koyduğu prensiplere bakın, daima barış taraftarı olduğunu göreceksiniz. Savaştığı zaman da yine önce İslam'a davet etmiştir. Kabul etmezlerse cizye vermelerini teklif etmiştir. Allah'ın hakimiyetini kabul etmelerini ve İslam davetçilerinin oralara girip anlatmalarına müsaade etmelerini, cizye vermelerini, İslam'ın gücünü, hakimiyetini kabul etmelerini teklif etmiştir. Hemen savaşmamıştır. Olmazsa en sonunda savaşı kabul etmiş, savaşmıştır. Savaşırken de kadınları öldürmeyin demiştir. Çocukları öldürmeyin. Savaşmayanlara dokunmayın. Tarlalarda çalışanlara dokunmayın. Kiliselere, mabethanelere sığınanlara karışmayın. Yaşlılara karışmayın. Sizinle savaşmayanlara dokunmayın. Savaşta da rahmetiyle muamele etmiştir. O kadar savaşa katılmıştır ama çok az insan ölmüştür. Aldığı tedbirler sayesinde öldürmekten hoşlanmadığı için her türlü tedbiri almış ve bunun sayesinde çok az insan ölmüştür. Hazreti Peygamber hangi yönden ele alınacak olursa olsun rahmettir. Kendinden evvel gelen peygamberlere isyan edildiği zaman Allah bela gönderiyordu. Kimini tufanla helak etti, kimini kasırgayla, kimini depremle, kimini başka şekillerde. Kimini hayvanlara çevirerek, kimi kavmi domuza çevirdi, kimi kavmi maymuna çevirdi Allah. Hazreti Peygamber'den sonra bu kaldırıldı. Bu yönüyle de rahmettir. Onlara bu dünya hayatında böyle bir azap edilmedi. Hazreti Peygamber bu yönüyle de rahmettir. Önceki kavimlere bu dünyada da o şekilde azaplar vardı. Ama Efendimiz'den sonra bu azap şekli kaldırıldı. Maymuna çevrilenler, domuza çevrilenler kaldırıldı böyle bir azap. Tüm dünyada tufan gibi toplu büyük bir azap kaldırıldı. Onlara düşünmeleri için fırsat verildi. Rahmet değil midir? Hazreti Peygamber'in rahmet oluş yönleri çoktur. Getirdiği bütün prensipler, bütün kanunlar, farzlar, haramlar hepsi rahmet. Haramları haram kılması rahmettir. Toplumu belalardan kurtarmaktadır. O haramlar haram olmazsa toplumda bir sürü bela ortaya çıkar. Şu anda olduğu gibi. Açık saçıklığın serbest olması, zinanın, içkinin, kumarın, faizin serbest olması, her türlü ahlaksızlığın serbest olması sonucunda her türlü suç çoğalmaktadır. Hapishaneler dolup taşmaktadır. Her gün yeni hapishaneler yapılmaktadır. Ve işte yine şu anda 50 tane 1000 kişilik 50 bin kişilik hapishane yapılmaktadır. O da yetmeyecektir. Bu kadar günahların serbest olduğu, haramların serbest olduğu bir memlekette istediğin kadar hapishane yap, dolup taşınca üst üste insanları 8 kişilik koğuşlara 20 kişiyi koyacak kadar böyle muameleler. O da olmayınca bu sefer af çıkartıyorlar. Ne kadar hırsız, haksız, dolandırıcı varsa hepsini serbest bırakıyorlar. Devlete karşı işlenmiş olan suç varsa onları serbest bırakmıyorlar. Siyasi suçluları serbest bırakmıyorlar. Fikir suçlularını serbest bırakmıyorlar. Devleti tenkit etmiş olanları, hükümete laf söyleyenleri serbest bırakmıyorlar. Hırsızı, haksızı, katili serbest bırakıyorlar. Hapishanelerde boş yer meydana getirebilmek için. Dünyanın büyük çoğunluğunu hapse atmak gerekecek. Bütün devletler böyle olmasın diye bu yolu izliyorlar. O zaman da suçlar daha da çoğalıyor. Daha da çoğalıyor. Dışarı çıkan hırsızı daha da çok hırsızlık yapıyor. Çözüm olmuyor. Allah'ın göndermiş olduğu prensipler almadılar. Haramları fazla buldular. Helalleştirdiler. Serbest ettiler. Allah'tan daha merhametli olduklarını düşündüler herhalde. Ondan sonra belalarını buldular. Allah bir şeyi yasaklamışsa o rahmete uygundur. Çünkü toplumu korumak için demek ki öyle gerekmektedir. Onun yasak olması gerekmektedir. Hazreti Peygamber'e verilmiş olan prensipler dengeli prensiplerdir. Dengelidir. Ne her zaman zengini tutar, fakiri ezer, ne de haksızsa fakiri tutar, zengini ezer. Ne ferdin tarafında yer alır, toplumu ezer, ferdin her türlü kötülüğü yapmasına, topluma zarar vermesine müsaade etmez. ne de toplumu tutup ferdi ezdirmez. Toplumun ya da devletin ferdi ezmesine de müsaade etmez. Ne toplum tarafındadır ne fert tarafındadır. İkisinin arasındadır, dengelidir. Adalet vardır. Adaletle muamele edilmiştir. Prensipler adaletli prensiplerdir. Hazreti Peygamber insan olarak da insanlara merhametliydi. Cahilleri bağışlıyordu. Kur'an-ı Kerim cahillerden yüz çevir diyordu ona. Bu prensibe uyuyordu. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ve cahillerden yüz çeviriyordu. Cahiller kendisine bir laf söyledikleri zaman başkaları dövecek olsa bile Efendimiz onları bağışlıyordu. Halbuki devlet başkanıydı. İstediği gibi ceza da verebilirdi. Bugün bir yetkiliye bir şey söyleyebilir misiniz? Bir şey söyleyin de görün. Ertesi gün soruşturma başlar. Hazreti Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem merhametle muamele ediyordu. Nice cahiller kendisine cahillik yaptılar. İntikam alabilirdi, intikam almaya kalkışmadı. Ama o hiçbir zaman zalimin ve kafirin karşısında da boyun bükmedi. Bir gün kendisinin hakkında şöyle şöyle şöyle söylediklerini işitti. Dedi ki ben Ahmet'im, ben Muhammed'im, ben Haşir'im, ben Akib'im, ben Mahi'yim. Mahi yani silici. Ben mahvederim, silerim. Ben sadece Ahmet değilim, ben sadece Muhammed değilim, ben Haşir'im, ben Mahi'yim, mahvederim, ben merhametliyim. Ama ben yeri geldiği zaman mahvetmek için de gönderildim. Çünkü mahvetmezseniz, bazı zalimlerle mücadele etmezseniz, onlar toplumu, dünyayı mahvederler. O yüzden Hazreti Peygamber diyor ki benim 5 ismim var. Yalnız Ahmet değil, yalnız Muhammed değil. Bir de ben Mehi'yim. Ben küfrü silmekle görevlendirildim. Ben putperestliği yeryüzünden silmekle vazifeliyim. Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu prensipler yeryüzüne rahmet oldu. Onun dinini kabul etmeyenler bile bu prensiplerin tesiri altında kaldılar. Bugün yeryüzünde eşitlik prensibi yok mu? Bugün yeryüzünde ırkçılık her ne kadar yapılıyorsa da kötü olduğu kabul edilmiyor mu? Irkçılığı yanlış bulmuyor mu insanoğlu? Halbuki bunu onlara ne Hristiyanlık öğretti ne Yahudilik. Ne putperestlik. Onlara bunu öğreten İslam oldu. İslam'ın prensipleri dünyayı etkiledi. Müslüman olmayanları bile etkiledi. İslam dedi ki el-beyyinetu alel-mudda'i. Efendimiz öyle buyurdu. Delil getirmek mahkemeden kimin üzerine düşer? İddia makamının. Delil yoksa insan masumdur. Beratü zimme asıldır. Herkesin günahsız olması, suçsuz olması asıldır. Bu prensipleri İslam getirdi. Beraatü zimme asıl ise insanın zimmetinde, zimmeti temiz olarak kabul edilecek yani. İnsanın o günahı işlemediği, o suçu işlemediği kabul edilecek. Ne zamana kadar? Delil oluncaya kadar. Ya şahit ya da kendi itirafı. Delil oluncaya kadar o insan masum kabul edilecek. Yani tutuklu yargılama olmayacak. Tutuksuz yargılanacak. Suçu ispat edilene kadar herkes masum kabul edilecek. Adamı atıyorlar içeri dün haberlerde. İsmini hatırlayamadığım bir Tuğ generalin FETÖ'den içeri alınmış. İşte bakın bir seneyi geçti değil mi? Bir sene sonra suçsuz olduğu anlaşılmış, dün bırakıldı. Bu adamın şerefi ne olacak? Bu adamın işi gücü ne olacak? Bu adamın bir yıldan beri çektiği sıkıntı, hapishanede gördüğü kötü muameleler ne olacak? İspatladınız mı ki içeri aldığınız 50 bin kişiyi? 100 bin kişiyi görevden attınız. İspatladınız mı? Hazreti Peygamber'in getirdiği prensiplere göre beraatü'z-zimme asıldır. Suç ispat olunmadıkça herkes masumdur. Şüphelere göre bir kimse hapse atılamaz. Tutuksuz yargılama asıldır. Adamı tutuklu yargıla 5 sene sonra masummuşsunuz, buyurun git çıkabilirsiniz de. Bu olacak iş midir? Müslümanız diyorlar. Hazreti Peygamber'i sevdiklerini söylüyorlar. Hazreti Peygamber'in getirdiği prensiplere uymuyorlar. Beraat-ı zimme asıldır İslam fıkhında. O halde suç ispat olunana kadar insana suçlu muamelesi yapamazsınız. Şahit var mı? İtiraf var mı? Sadece şüpheleriniz var. Hatta birçoğuyla ilgili şüphe bile yok aslında. Sadece kendi kuruntuları var. Belki de bu da onlara selam vermişti filan yerde. Belki bu da onlardandır. Şüphe bile değil. Sadece kuruntu. Şüphenin de bir mantığı var. Şüphelenmen için de bazı verilere ihtiyacınız var. O veriler elinizde mi ki şüpheleniyorsunuz? Tamamen adaletsiz sistemler kurdular. Zulmediyorlar. Tüm dünyada, yeni değil, asırlardan beri İslam medeniyetinde konulmuş olan esaslar bu zulümleri kaldırdı. Şimdi İslam'ı kabul etmemiş olan Avrupa'sı, Amerika'sı bile daha adaletli olduğu söylenilen bu ülkeler, mahkemelerin daha bağımsız olduğu, daha adaletin gerçekleştirildiği şu ülkelerdeki prensipler İslam'ın prensipleri. Nereden buldular onlar bu prensipleri? Yoktu ki onlarda bu prensipler. İslam geldiğinde onlar insan, kadın hayvan mıdır, insan mıdır? Hatta İslam geldiği zaman değil, orta çağda bile. Orta çağda bile kadının hayvan mı insan mı olduğunu tartışıyorlardı. Onlar bu hukuk prensiplerini nereden aldılar? Şimdi dünya onların normlarını kabul ediyor. Onlar bu normları nereden aldılar? İnsanların eşitliği prensibini, fikri özgür bir şekilde ifade etme prensibini, seçimle iş başına gelme prensibini, istişare yapma, bir parlamento meydana getirme, orada meseleleri, devlet meselelerini görüşme prensibini, yani İslam'daki ifadesiyle şura prensibini nereden aldılar? Var mıydı Avrupa'da böyle bir şey? Hepsi İslam'ın malıdır. Seçimi de İslam'dan aldılar. Eşitlik prensibini de, ırkçılığın reddedilmesi gerektiği prensibini de, suç ispat olununcaya kadar insanın masum olduğu prensibini de, hakimlerin bağımsız olması gerektiği prensibini de, bunların hepsini İslam'dan aldılar. Her ne kadar Müslüman olmadılarsa da bu prensipler, İslam'ın bu temel prensipleri tüm dünyayı etkiledi. Komünistine varana kadar, Hristiyanına, Yahudisine, ateistine varana kadar bu prensipler dünya için rahmet oldu. Şu anda en azından bunlar konuşuluyor. Yapılmıyorsa da, uygulanmıyorsa da, arızalar varsa da en azından dünya bunların doğruluğunu kabul etti. Irkçılığın yanlışlığını, eşitliğin doğruluğunu, sınıf ayrımının yanlış olduğunu, en azından dünya bunları kabul etti. Mahkemelerin özgür olması gerektiğini, ve İslam'ın koymuş olduğu birçok prensibi. El beyinetu alel müddai. Delil getirmek iddia makamına düşer. İslam getirdi bu prensibi. Şimdi aynısını söylüyor bütün mahkemeler. Birisi hakkında bir şey söylediğiniz zaman delilin ne diyorlar. Nereden aldılar bu prensibi? Birisini mahkemeye verseniz hakim size delilini göster der. Bu prensibi kimden aldılar? İnternette bir şey yazsanız akıllı birisi ise delilini göster der. Herkes birbirine iftira atabilir. Delilini göster. Bu prensibi nereden aldılar? Farkında değiller. İslam'ı inkar edenler bile İslam'ın prensiplerinin tesiri altında kaldılar. Hazreti Peygamber'in rahmet oluş yönleri o kadar çoktur ki getirdiği ahlak esaslarını da tek tek ele alsanız her biri bir rahmettir. İnsana sabrı öğretti. Sabırsız intihara kadar da gidersiniz. Ya katil olursunuz, birini öldürürsünüz ya kendinizi öldürürsünüz. Sabretmeyi bilmezseniz bunalımlara girersiniz. Psikolojik bunalımlara girersiniz. İslam'ın getirdiği prensipler kibri yasakladı. İnsansın dedi. Kibirlenmeye hakkın yok dedim. Bu sayede insan mütevaziliği öğrendi. Şimdi bütün insanlar kibri yanlış görüyorlar. Halbuki ehli kitap gayet kibirliydiler. Ehli kitabın din adamları kendilerini olağanüstü üstün görüyorlardı. Kendilerini özel kullar olarak görüyorlardı. İslam geldi, hayır dedi. İbadurrahman. اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Allah'ın, Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler. Ne kadar kibirlenirsen kibirlen, dağlara ulaşamazsın. Yeri de delemezsin buyurdu Allah'ın kitabı. Kibirlenmeye yetkin yok, hakkın yok. Ahlak bu değil, bu kötü ahlak. İslam hasedi yasakladı. Haset insanı içinden yer bitirir. Ateşin odunu yemesi gibi insanın kendi kendini yemesine sebep olur. Hasedi yasaklamakla rahmet olmadı mı? Haset etmeyeceksin. Şöyle düşüneceksin. Şu adamı ben kıskanıyorum ya, ona o verilenleri ona Allah verdi. Böyle bakacaksın. Çünkü Allah'tan başka ilah yok. O halde ona onları Allah verdi. Ben Allah'ın iradesine mi karşı geliyorum? Böyle bakacaksın. Bunlar hepsi bir rahmet oldu. Hazreti Peygamber ne dediyse alışverişle ilgili, hayatla ilgili ne koyduysa, hırsıza ceza verdiyse rahmet, zina edene ceza verdiyse rahmet. Nasıl rahmet? Ona ceza veriyoruz. Bu nasıl rahmet? Onun onu yapmamasını sağlayıcı bir tedbirdir rahmet. Toplumu bu belalardan kurtarmaktadır rahmet. Cezalar bir rahmettir. Yeter ki adaletle uygulansın. Alışverişle ilgili kurallar koydu. Mesela meyveyi büyümeden, biraz büyümeden, kendini göstermeden satmayacaksınız dedi. Mesela karpuzu satacaksanız, daha tevekteyken, 3-5 yaprakken satamazsınız. Biraz büyümesi lazım, kendini göstermesi lazım. Mal kendini göstermeli. Bu rahmettir. Nasıl rahmettir? Kavgaları önler. Yaprakta, daha yaprakken satıyorlar. Dönümü şu kadar milyara, 1000 liraya ya da satıyorlar. O kadar mal çıkmıyor. Ondan sonra kavga başlıyor. İslam'ın alışverişle ilgili getirmiş olduğu prensipler, rahmet, kavgayı önlüyor. Mal ortaya çıksın diyor. Daha çiçekken satamazsın. Alışverişle ilgili öyle kurallar koyuyor ki kavgayı engelliyor. Dostluğun devamını sağlıyor. Her şey açık açık konuşulacak diyor. 100 kilo buğday demeyeceksin. Hangi buğday? Peşin mi vadeli mi? Parası ne zaman ödenecek? Kilosu kaç lira? 100 kilo buğday demeyle olmaz. Cinsini söyleyeceksin diyor. Neveini belirleyeceksin. Cinsini belirleyeceksin. Adedini belirleyeceksin. Miktarını, fiyatını, ödeme şartlarını. Hiçbir nokta kapalı kalmayacak. Neden? Kavga olmasın. Yok ben şöyle anlamıştım, böyle anlamıştım denilmesin. Bu prensipler kavgaları engelledi. Mahkemeleri azalttı. Cinayetleri azalttı. Rahmet. Her şeyi yazın dedi Kur'an ve Resulullah. Birine borç verdiğiniz zaman da yazın buyuruyor. Müdayene ayeti. Kur'an'daki en uzun ayet. Borçlaştığınız zaman yazın. Bilmiyorsanız bir bilene yazdırın. Çek alın, senet alın. Öyle iş yapmayın. Rastgele iş yapmayın. Sonradan kavga çıkar. Savaş olur, insan ölür. Bu prensiplerin hepsi rahmet. Hazreti Peygamber'in rahmet getirmediği bir alan gösteremezsiniz. Peygamber olmasaydı ümmi bir insanın bütün meselelerde insanlığa yön vermesi ve kıyamete kadar geçerli olacak olan esaslar getirebilmesi ümmi bir insan için mümkün olabilir mi? Okuma yazma bilmeyen etrafınızda bir insan şu zamanda yaşadığı halde böyle prensipler ortaya koyabilir mi? Bırakın okuma yazma bilmeyeni, dünyanın en kültürlü insanları böyle prensipler ortaya koyabiliyor mu? Parlamentolar toplanıyor, kanunlar çıkarıyor, 3 gün sonra değiştiriyor. Saçma sapan kanunlar. Anayasalar bile devamlı değişiyor. Hazreti Peygamber'in koyduğu hangi esası değiştirmek zorunda kaldık? Hangi esas bu çağa uygun değil? Bir tane söylesinler. İnsanlara sabit ölçüler getirdi. Değişmeyen ölçüler. Her sene değişen ölçüler insanlık için bir kabustur. Öyle ölçülere ihtiyacımız var ki değişmemeli. Toplumdan topluma değişmemeli. Her topluma uygun olmalı. Öyle ölçülere ihtiyacımız var. Her memlekete uyacak ölçüler. Her memlekete uyacak. Her çağa uyacak olan ölçüler. Yoksa nesiller arası çatışma olur. Baba ile oğul anlaşamaz. Temel esaslar aynı olmazsa, devamlı değişirse, nesiller arası çatışma olur. Irklar arası çatışma olur. Sınıflar arası çatışma olur. Bütün sınıflara uyacak. Bütün nesillere uyacak. Bütün çağlara, bütün coğrafyalara uyacak. Bütün dünyaya, bütün zamanlara uyacak olan temel prensipler. Yeryüzünde tek bir medeniyet kurulacak.
Plan yapanların en hayırlısı.
Medeniyetler var oldukça medeniyetler çatışması kaçınılmazdır.
Ve onun planları asla başarısız olmaz.
Tüm dünyada geçerli olacak esaslar lazım. Ta ki medeniyetler savaşı olmasın. Bu da neyle mümkündür? Amerika'nın koyduğu medeniyet esasları bize uygun olmayabilir. Bizimki de ona uymayabilir. Kim kime uyacak? Kimse kimseye uymak istemeyecek. Öyle bir zattan alınmalı ki temel esaslar. O yetkili olmalı.
Nasılsa biliyor,
O hatasız olmalı. Yanlış yapmayan olmalı. O Allah'tır. Hazreti Peygamber Allah'tan aldığı esasları bize öğretti. Dolayısıyla bütün dünyaya uygun. Bütün zamanlara uygun. Toplumlara uygun. Dolayısıyla medeniyetler savaşını engelleyici prensiplerdir. Bu yönüyle de rahmettir. Bakın dünya 3. Dünya Savaşı'na doğru yaklaşıyor. Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu prensipleri esas alsalar, tüm dünya bir kaynaktan almalı. Herkes kendi aklından prensipler koyarsa, medeniyetler meydana gelir. Medeniyetler çatışır. Tek bir medeniyet olmalı. Burada kötü olan Amerika'da da kötü kabul edilmeli. Bugün kötü olan dün de kötü kabul edilmeliydi. Yarın da kötü kabul edilmeli. Türklerin kötü gördüğünü Araplar da kötü görmeli. Kadınların kötü gördüğünü erkekler de kötü görmeli. Zenginlerin kötü gördüğünü fakirler de kötü görmeli. Hepsinin kötüsü ve iyisi aynı olmalı. Bir sınıfa göre kötü olan diğer sınıfa göre güzel bir şeyse çatışma kaçınılmazdır. Türklere göre iyi olan Kürtlere, Araplara göre, Amerikalılara göre kötüyse çatışma kaçınılmazdır. Birine göre namussuzluk kabul edilen şey diğerine göre namusa uygunsa çatışma kaçınılmazdır. Birine göre iğrenç olan diğerine göre güzelse çatışma kaçınılmazdır. O yüzden insanlığın tek prensibe ihtiyacı var. Tek bir kaynaktan almalıyız prensiplerimizi. O da Allah ve Resulüdür. Akıllar çok, Allah bir tane. Akıllar hata eder, Allah hata etmez. Hazreti Peygamber insanlığa rahmet olarak gönderildi. Bu rahmetin başı nedir? Kul innema yuha ileyye enneme ilahukum ilahun vahid. İşte bu. De ki bana vahy olunuyor. Sizin ilahınızın tek ilah olduğu. Başka ilahınız yok. O halde neden başkalarından medeniyet esasları alıyorsunuz? Peygamberimizin rahmet oluşu. İşte temeli buna dayalı. Bu inanca, tevhid inancına. De ki bana şöyle vahy oluyor. Sizin ilahınız tek bir ilah. Bana böyle vahy oluyor. Onlara böyle söyle. Başka yerden kanun almasınlar. Başkalarından prensip almasınlar. Demek Hazreti Peygamber'in rahmet oluşu bu. Temeli bu. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayetinden sonra bu ayet. De ki bana böyle vahy oluyor. İlahınız tek bir ilah. Demek ki rahmet oluşu bu. Her şey buna bağlı. Tek ilah olarak Allah'ı göreceksiniz. Tek kanun koyucu, tek hakim, tek melik, tek hakim olarak onu göreceksiniz. Esaslarınızı ondan alacaksınız. Her şey düzelecek. İnsanlara değil Allah'a itaat edeceksiniz. O zaman her şey düzelecek. İşte rahmetin temeli buna dayalı. Bu olmazdığı müddetçe insanlar Allah'tan başka ilahlar kabul ettikleri zaman, kullardan aldıkları zaman hayat esaslarını Hazreti Peygamber ne yapsın, Kur'an ne yapsın? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki toplumlarını ateşe doğru sürükleyen liderler diyor. Toplumlarını ateşe doğru sürükleyenler. Allah Azze ve Celle o ilahlık taslayan sahte ilahlardan bahsediyor. Toplumuna yön vermeye kalkıyor. Allah'ın koyduğu esaslara göre değil, kendi esaslarına göre. Toplumun cehenneme götürüyor, buyuruyor. Bu dünyayı da cehenneme çeviriyor. Yasakları serbest ediyor. Serbest olanları yasak ediyor. Alt üst ediyor, nizamı bozuyor, dengeyi bozuyor. İnsanların başına bela olan liderler. İnsanlara da müstahak, bunlara karşı gelsinler. Bu liderler ne yapsa bunları alkışlıyorlar. Kur'an'a aykırı mı değil, umurlarında değil. O liderler onları cehenneme götürüyor. Ahiretteki cehenneme ve bu dünyadaki cehenneme. Bu dünyayı da onlara cehenneme çeviriyorlar. Her gün hırsızlık çoğalıyor, haksızlık çoğalıyor, namussuzluk çoğalıyor. İçkiden, kumardan cinayetine kadar her kötülük çoğalıyor. Hala o liderler alkışlıyorlar. Bir de bu liderler, o siyasi partilerin liderleri, bir de cemaatleri suçluyorlar, insanları uyutuyorlar diye. Haşhaşi diyorlar. Cemaatlerdeki insanlar, Kur'an'a, kendilerini Kur'an'a göre idare eden yetkililerine, hocalarına itaat ettiklerinde, siz neden onlara itaat ediyorsunuz? Sizi bu vakıf, bu cemaat uyuşturmuş, haşhaşi vakıf diyorlar. Halbuki kendileri insanları eroinliyorlar, esrar veriyorlar. İnsanları asıl uyutanlar kendileri. İnsanlar öyle uyuşmuş ki bu kadar kötülükler çoğalıyor, hapishanelere sığmıyor. 8 kişilik koğuşta 15-20 kişi kalıyor, yine sığmıyor. Ve bir o kadar hırsız, haksız da yollarda geziyor. Buna rağmen içkiden, kumardan, faizden, zinadan, cinayetten, terörden bu kadar yılmış olmamıza rağmen yine de insanlar onlara bunun hesabını sormuyor. Ey parti liderleri, ey devletin başındakiler, siz toplumu bu hale getirdiniz demiyorlar. Uyuşturulmuşlar, esrar içirilmişler, eroin içirilmişler. Suçlamıyorlar. Neden toplumumuz bu hale getirdiniz demiyorlar. Bu kadar suç olur mu? Bu kadar namussuzluk olur mu? Erkek erkeğe, kadın kadına ahlaksızlık olur mu? Kendi anasıyla, kendi kızıyla, kendi kız kardeşiyle namussuzluk olacak iş midir? Bunlar çoğaldıkça çoğalıyor ve devleti idare edenleri kimse suçlamıyor. Bunun suçlusu kim? Devleti, halkı, toplumu bu hale getiren kim? De ki bana vahy oluyor. Yuha iley. Enneme ilahukum ilahum vahid. İlahınızın tek ilah olduğu. Bir yerden, yalnız Allah'tan kanunlarınızı almalısınız. Bana böyle vahy oluyor. İşte bu rahmetin başı. İnsanlık alemi Allah'tan alsaydı kanunlarını bugün böyle olmayacaktı. Fehel entum muslimun. Bana böyle vahiy oluyor. Siz Müslüman mısınız? Müslüman oluyor musunuz? Allah'a teslimiyet gösterecek misiniz, göstermeyecek misiniz? Allah'tan alacak mısınız? Onu ilah olarak görecek misiniz? Ona bağlı kalacak mısınız, kalmayacak mısınız? Fehel entum muslimun. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirler, Müslüman olmazlarsa, biz gene kendi partimizin liderlerinin peşinden gideriz. Allah'ı bilmeyiz, Allah'tan almayız. Ya da Allah'ı biliriz ama Allah'tan kanunlarımızı almayız. Allah'a sıkıştığımız zaman dua ederiz. Allah'a belki namaz kılarız ama hayatta bağlı kalacağımız esasları Allah'tan almayız. Namaz kılarız, dua ederiz, Allah'ı severiz ama o kadar. Allah'ı hayatımıza karıştırmayız. Allah'ı gökyüzüne hapsederiz. Hayata müdahale etmeyen bir Allah'a inanıyoruz diyorlarsa, fakul de ki onlara, ezentukum ala sebe, ben size ilan ettim. Eşitlik üzere. Eşitlik üzere. Ben size ilan ettim. Ezentu kelimesi, fiili. İzen, if'al babından. İzen demek, bu kelime harp ilanı için kullanılır. Hatırlayın, Faizle ilgili ayette bu kelime geçer. Eğer faizi bırakmazsanız fe'zenu bi harbi min Allah ve Resulü. Bilin ki bu Allah ve Resulüne harp ilan etmektir. Faizi bırakmazsanız bilin ki Allah'a ve peygamberine savaş açmışsınız sayılacaktır. Orada da aynı kelime, aynı kökten gelen kelime kullanılmaktadır. Burada da Allah Azze ve Celle de ki eğer bunlar Müslüman olmazlar, yüz çevirirler, Allah'tan başka ilahlar tanırlarsa de ki ben size ilan ettim. Neyi? Savaşı ilan ettim. Evet, sure Mekki'dir. Mekke'de savaş ilan edilmedi. O halde kelime savaş için kullanılan bir kelimedir ama bu soğuk savaş henüz Mekke'de olduğu için. Hazreti Peygamber, bakın Kur'an savaş ilan ediyor. Ne savaşı? Sıcak savaş değil. Mekke'de sıcak savaşın olmadığını biliyoruz. Bu savaş soğuk savaş. Ve ileride sıcak savaşa da dönüşecek Bedir'de. Onun habercisi. Daha Mekke'deyken bakınız. Bu kelime savaş ilanı için kullanılan bir kelimedir. Bazı müfessirler Mekke'de cihat ilan edilmediği için, savaş yapılmadığı için bu kelimeyi başka türlü yorumladılar. Haber vermek şeklinde aramızdaki düşmanlığı size bildiriyorum yani. Şeklinde buna benzer bir takım yorumlar yaptılarsa da aslında kelimenin asıl manasına bağlı kalmamız mümkün. Bugünkü ifadeyle soğuk savaş olarak anlayabiliriz. Aramızda bir soğuk savaş var. Bu soğuk savaş ileride sıcak savaşa da dönüşecektir. Ve Bedir'de dönüştü. Müslümanların henüz onlarla böyle bir savaşacak gücü yoktu bu ayet geldiğinde. Ama buna rağmen nasıl ki Kafirun suresi daha da önce gelmişti. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ De ki ey kafirler tapmam taptığınıza. O kadar. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ Aramızda uçurum var. Köprü yok aramızda. Siz orada biz burada. Dininiz size dinim bana. Aramızda uçurum var. Nasıl ki o tavır konulmuştu. Daha ilk surelerde. Kafirun suresi ilk surelerden olduğu halde. O tavır konulmuştu. Burada da henüz Müslümanlar savaşacak güce ulaşmamış olmalarına rağmen Allah Azze ve Celle yavaş yavaş Medine'ye yaklaşıyoruz artık. Yavaş yavaş bunu çıtlatıyor. İleride sıcak savaş da olacak ama şimdilik soğuk savaşı size bildiririm. Eğer iman etmiyorsanız yani ben sizinle dost olmam. Rabbime ortak koştuğunuz müddetçe İnsanlara zarar verdiğiniz, toplumları mahveden kanunlar koyduğunuz müddetçe, insanları kendinize kul yaptığınız müddetçe, kanunları Allah'tan almadığınız müddetçe sizinle dost olmam. Siz babanızı öldürenle dost olur musunuz? Ananızı öldürenle, çocuğunuzu öldürenle, hatta sizin malınıza, mülkünüze zarar verenle. Dost olur musunuz? Nasıl olur da Rabbinize ortak koşanla dost olabilirsiniz? Size zarar verenle dost olmuyorsunuz. Rabbinize ortak koşan ile nasıl dost olabilirsiniz? Tek ilahtır ama o başka ilahlar edinmiştir. Allah'ın hakkını inkar etmektedir. Bu büyük bir cinayettir ve sen Allah'ın kuluysan buna çok tepki göstermek zorundasın. Namusuna el uzatana nasıl tepki gösteriyorsan, Rabbine el uzatana, Rabbinin hakkını inkar edene, Rabbine ortak koşana böyle davranmak zorundasın. De ki size eşit bir şekilde savaşı ilan ederim. Eşit bir şekilde. Siz ne kadar saldırırsanız ben de o kadar. Siz anlaşmayı bozarsanız siz bozmuşsunuzdur. Ben de artık o anlaşmaya bağlı kalmam. Eşit bir şekilde. Ve dengeli bir şekilde. Dengesiz değil. Size hücum etmiyorum ama itaat de etmem. Dengeli bir şekilde. Size aramızdaki düşmanlığı haber veriyorum ve ilan ediyorum. Güçsüzüm diye sizle dost olacak değilim. Güçsüzüm. Dünya gözüyle bakarsan. Ama arkamda Allah var. O yüzden kimseye eyvallahım yok. Böyle söyle. De ki size ilan ettim. Aramızda dostluk yok. Allah'a kul oluncaya kadar. Ve in edri eqaribun en ba'id ma tu'adun. Bilmem. İn yani burada ma manasında, ma inafiye manasında. Ma edri. Bilmiyorum. Size vaat olunan size yakın mıdır, uzak mıdır bilmiyorum. Yani Müslümanların zaferi Allah vaat ediyor Müslümanlara da kafirlere de. Kafirlere diyor ki mümin kullarıma zafer vereceğim, haberiniz olsun. Müminlere diyor ki size zafer vereceğim, devam edin, korkmayın. Güçlü benim. Ben onlara mühlet veriyorum sadece. Güçlü benim, benim dediğim olur. Devam edin yolunuza. De ki onlara ben bilmiyorum. Evet Allah yardım edecek ama yakın mı uzak mı bilmiyorum. Müminlere de böyle söyle. Evet Allah'ın yardımı gelecek ama hemen mi yoksa yıllar sonra mı bilmiyorum. Ben gaybı bilmem. Ama Rabbim bana vaat etti. Yardımını gönderecek. Ey kafirler siz de bilin. Rabbim bana yardım edecek. Bana söz verdi. Beni galip getirmeden canımı almayacak. Onun hakimiyetinin gerçekleştiği günleri bana göstermeden canımı almayacak. Bana söz verdi. Ama yakın mı uzak mı bilmiyorum. Ama söz verdi. Sözü gerçekleşir. Ya da bu dünyadaki zafer olabileceği gibi müminlere verilecek olan zafer, kafirlere hezimet ya da ahiret, daha doğrusu kıyamet. O kıyameti kastediyor da olabilir. Çünkü onlara kıyamet de vaat ediliyor. Vaat olunduğunuz şey bu dünyada onlara hezimet vaat edildi, Müslümanlara zafer. Bir bu vaat edildi, iki kıyametin kopacağı vaat edildi. O zafer yakın mı uzak mı bilmiyorum. Sizin hezimetiniz yakın mı uzak mı bilmiyorum. Ve yakın oldu. Hemen bundan birkaç sene sonra Bedir gerçekleşti. Müslümanlara verilen zafer uzak değilmiş. Sonra zaferler devam etti gitti. Mekke'sinin Hayber'ine kadar. O zafer de kastedilmiş olabilir kıyamette. Çünkü onlara kıyametin kopacağı da vaat ediliyor ve tekrar diriliş. O yakın mı uzak mı bilmiyorum. Kıyamet hemen mi kopar, 1000 sene sonra mı bilmiyorum. Hazreti Peygamber'e Allah böyle söylemesini emrediyor. De ki ben bilmem. Bu gayiptir. Buna rağmen bazı kimseler kalkarlar. Bazı ayetlerde ebced hesabı yapmak suretiyle harflerin rakamsal karşılıklarını toplamak suretiyle filan tarihte kıyamet kopacak gibi laflar ediyorlar. Halbuki Kur'an diyor ki de ki ben bilmiyorum. Hazreti Peygamber'e verilmeyen sır bunlara mı verilmiş? Ayetlerin rakamsal karşılıklarını alarak tarih belirlemek, kıyametin tarihini belirlemek. Ne Hazreti Peygamber'in yaptığı bir şey, ne sahabenin yaptığı bir şey, ne müştehitlerin, muhaddislerin, müfessirlerin yaptığı bir şey. Hiçbir ilim adamının yapmadığı bir şey. Bu bid'at bir hesaplama yöntemi. Bununla gayiptan bilgiler söylemek. Tarih vermek. Kur'an burada açıkça ben diyor bilmem. Böyle söyle. Hazreti Peygamber de onlara böyle söyledi. İnnehu ya'lemul cehre minel kavl. Allah bilir sözünüzden açığa vurduğunuzu, açıkça söylediklerinizi ve ya'lemu ma tektumun ve sakladıklarınızı. Allah bilir, ben bilmem. Ne gibi planlar yapıyorsunuz? Ne gibi stratejiler izliyorsunuz? Ben bilmiyorum. Beni öldürmeyi mi planlıyorsunuz? Hapse atmayı mı planlıyorsunuz? Hangi yalanları, dolanları, iftira atmayı planlıyorsunuz? Ben bilmiyorum. Sürgünü mü planlıyorsunuz? Ben bilmiyorum. Ama Rabbim biliyor. O halde mesele yok. Her şey onun kontrolünde ve o bütün planlarınızı da biliyor. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَارُوا لِيُصْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. O kafirler, mekirler, tuzaklar, planlar yapıyorlar. Seni hapsetmek üzere ya da öldürmek üzere ya da sürgün etmek üzere. Bir takım planlar yapıyorlar. وَيَمْكُرُنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ. Onlar yapıyorlar, Allah da yapıyor. Onların planlarına karşı Allah da tuzak hazırlıyor. Tuzaklarına karşı tuzak hazırlıyor. Vallahu hayrul mekirin. Allah mekirlerin, plan yapanların en hayırlısıdır. Onun planlarının sonu hayırdır. Ve onun planları asla başarısız olmaz. Allah plan yapanların en hayırlısıdır. De ki Rabbim biliyor planlarınızı. Açıkça söylüyorsunuz, bir kısmını da saklıyorsunuz. Açıkça konuştuklarınızı da Rabbim duyuyor. Kalbinizde sakladıklarınızı da biliyor. O halde ben niye korkayım? Ben bilmesem de bir şey olmaz. Allah nasılsa biliyor ve Rabbim tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُنْ اِلٰى حِينٌ. Ve bilmiyorum, belki de size o vaat olunan şeyin gecikmesi, o vaat olunan şeyin hala gelmemiş olması, belki de bir fitnedir sizin için, bir imtihandır, bilmiyorum. وَمَتَعُنْ اِلٰى حِينٌ, belki belli bir zamana kadar faydalanmanız içindir. Çünkü sonrasında daha faydalanamayacaksınız. Öleceksiniz. Bu dünyada azap görseniz de görmeseniz de. Sonuçta öleceksiniz ve bütün alacağınızı alın. Kıyamet günde bir şey kalmasın. Belki de o yüzden Allah size bu dünya hayatında biraz faydalanmayı nasip ediyor. Çünkü kıyamette hiçbir şey vermeyecek size. Yaptığınız, çalıştığınız ne varsa, bir insana iyilik yaptıysanız da, bir fakire iyilik yaptıysanız, onun da karşılığını bu dünyadayken veriyor ki size. Çünkü kıyamette hiçbir şey vermeyecek. Ebedi cehennemde kalacaksınız ve yüzünüze bakılmayacak. Sözünüz dinlenmeyecek. Cehennemden hiç çıkmayacaksınız. O yüzden bu dünyada ne alacağınız varsa hepsi veriliyor size. Ve size mühlet tanınıyor. Belki tövbe edersiniz diye. Ben bilmiyorum. Belki de bundandır. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ. Belki de o size mühlet verilmesi, azabın tehir edilmesi, belki de bundan kaynaklanıyor. Bilmiyorum ama herhalde bundandır. Size imtihan olsun ve böylece siz içinizden bazıları, bu kadar kötülük yaptık, yaptık, yaptık, Allah'tan azap gelmedi, o halde bu adam yalan söylüyor herhalde diyecek olanlar varsa desinler ve tam kafir olsunlar ve ebedi cehennemlik olsunlar. İmtihan. Sizin için bir imtihan bu. Azabın hemen gelmemesi bazılarınızı aldatacak. Hani azap nerede diyecekler. Hani peygamberdi, hani doğruydu, hani dürüsttü diyecekler. Alay edecekler, daha da çok cehenneme batacaklar. لَاَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ Umulur ki o sizin için bir fitne. Anlayın, ayağınızı denk alın. قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ Peygamber dedi ki, Rabbim hak ile hükmet. Surenin son ayeti. Ne güzel bitiriyor Allah. Peygamber dedi ki, Rabbim hak ile hükmet. Beynena ve beynehum yani. Bizimle onlar arasında hak ile hükmet. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Zalimlere ceza ver yani. Hüküm budur. Müminlere kurtuluş ver ey Rabbim. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Bu kadar iftira attılar. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Bu kadar zulmettiler. Artık hükmünü ver ey Rabbim. Bütün peygamberler böyle dua ettiler. Bu bir duadır. Böyle dua edin. Bu kitap bize dua etmeyi de öğretir. Allah peygamberlerinin diliyle bize duayı öğretir. Bazen filan peygamber şöyle dua etti. Der, bize duayı öğretir. Hazreti İbrahim şöyle dedi. Rabbi hebli hükmen ve elhıkni bis salihin. Rabbim bana hüküm ver, güç ver, hükmedebilme gücü ver. Ve beni salihler zümresine kat. Bazen peygamberlerin diliyle, Emene Resulü'nün sonunda, Bakara'nın sonunda, Rabbena dualar var ya, Rabbena la tuâhizne in nesîne ev ehta'ne. Rabbimiz bizi hesaba çekme, hata ettiysek, unuttuysak, bir yanlış yaptıysak bizi bağışla. Allah kitabıyla bize dualar öğretir. Bu duaları ezberleyin, bunlarla dua edin. Allah'ın öğrettiği dualar bizim ürettiğimiz dualardan daha üstündür. O dualarla dua edin. Rabbihkum bil hak. Rabbim hakla hükmet. Rabbim hakla hükmet. Allah haksız yere hükmetmez. Rabbim senin verdiğin hüküm haktır. Artık hükmünü gönder. Ben yapacağımı yaptım. Artık İş sana kaldı ey Rabbim. Ben söylemem gerekenleri söyledim. Sure boyunca anlattı. Surenin son ayetine geldi. Ve burada buyuruyor ki, de ki Rabbim hakla hükmet. Yani ey Resulüm, sen söylemen gerekenleri söyledin, vazifeni ifa ettin. Artık bunu söyle. Vazifeni yerine getirdikten sonra bir de dua et. Dua da senin vazifendir yani. Yalnızca tebliğ değil, bir de dua edeceksiniz. Rabbihkum bil hak diyeceksiniz. Rabbim hakla hükmet. Müminlere kurtuluş ver. Bizi güçlendir. Kafirlerin gücünü sil, süpür, yok et. Onların kalplerini sık, onların morallerini bozacak gelişmeler yarat. Rabbim, Rabbihkum bil hak. Rabbim, hakla hükmet. Sen hükmedersen hakla hükmedersin. Sen yanlış hüküm vermezsin. Biz senin tarafındayız. Onlar senin karşındalar. Hakla hüküm ver, bizi destekle. Artık onlara verdiğin mühleti bitir. Ey Rabbim, artık onlara verdiğin mühleti bitir. Onlara mühlet verdikçe daha da azgınlaşıyorlar. Elbette verdiğin mühletin hikmetleri çoktur, biliyoruz. Bir kısmını anlıyoruz, bir kısmını anlayamıyoruz. Ama senin her yaptığının hikmeti vardır, biliyoruz. Onlara mühlet vermenin hikmetsiz olduğunu düşündüğümüz için değil. Ama biz zayıfız, daha fazla dayanamıyoruz. Ey Rabbimiz, artık bize güç ver. Artık kafirlerin gücünü yok et. Artık hakikatin ortaya çıkmasını sağla. Rabbi hukum bil hak. Hakla hükmet. Ve Rabbunar Rahmanul Musta'anu ala ma tasifun. Rabbimiz kimdir? Sizin o vasıflamalarınıza karşılık kendisinin yardımına sığınılan Rahman'dır. Sizin ey kafirler, o Allah'a sıfatlar isnat ediyorlar ya, de ki onlara, sizin o Allah'a karşı isnat ettiğiniz vasıflar var ya, işte onlara karşı Allah kendisine sığınılan Rahman olandır. Rabbunar Rahman. Rabbimiz Rahman olandır. Nasıl bir Rahman el-Müsta'an sıfat olarak da anlaşılabilir? Bazıları Rabbunar Rahman'ı Er-Rahman, Rabbin, Rab'dan bedel gibi görüp Rabbuna, Rabbimiz Er-Rahman, Rahman olandır. Kimdir o el-Müsta'an? El-Müsta'an'ı haber olarak kabul edenler. Rabb'ı mübteda olarak, el-Müsta'an'ı haber olarak kabul edenler. O zaman Rabbimiz olan, Rahman olan Rabbimiz, Rahman olan Rabbimiz kendisine sığınılandır. Mana yakındır birbirine, önemli değil. Rabbimiz kimdir? Rahman olandır. O Rahman nasıldır? Kafirlerin vasıflandırmalarına karşılık kendisine sığınılan ve kendisinden yardım istenilen, istiane edilen, yardımına başvurulan, yardımına sığınılan. Demek ki kafirler Allah'a bir takım iftiralar attıklarında, Allah'ı yanlış şekilde sıfatlandırdıklarında, mesela bugün ekseriyetle Allah hangi noktada yanlış sıfatlandırılıyor? Kanun koyma noktasında. Bugün insanlara Allah her şeyi bilir mi deseniz evet derler. Her şeyi görür mü deseniz evet derler. Bu gibi konularda yanlış bir isnat pek duymuyoruz. Varsa da azdır. Allah'ı kabul edenler için. Allah her şeyi bilmez diyen pek görmezsiniz. Allah her şeyi işitmez diyen görmezsiniz. O noktalarda yanlış sıfatlandırmalar yapmak pek yoktur. Azdır, varsa da azdır. Ama bugünün dünyasında en fazla hangi meselede Allah yanlış anlaşılıyor ve yanlış sıfatlandırılıyor? Kanun koymayan bir Allah'a iman ediliyor. İşte bu noktada. Allah'ın kanunları o zaman için gibi kabul ediliyor. Allah'ın bu dünyaya karışmayan bir Allah olduğuna inanılıyor. Böyle bir sıfatla sıfatlandırılıyor. Ve de ki, sizin bu sıfatlandırmalarınıza karşı ben Allah'a sığınıyorum ve ondan yardım istiyorum. Yani o gönderdiği kitabıyla ve bana vereceği destekle sizin bu yanlış anlayışlarınızı bitirecektir. Ve Allah'ın kanun koyucu bir Allah olduğunu eninde sonunda anlayacaksınız. Allah'ın sıfatlarını, Esma-ül Hüsna'sını eninde sonunda anlayacaksınız. Öyle olduğunu anlayacaksınız. Nasıl bir Allah'sa o şekilde inanmak zorunda kalacaksınız. İşte ben bu meselenin doğru anlaşılması için onun yardımına başvuruyorum. De ki doğru bir Allah anlayışına sahip olmanız için ben Rabbim olan Rahman olana sığınıyorum. Ne kadar güzel bir şekilde başladı, ne kadar güzel bir şekilde sure son buldu. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Arakan'da zulüm gören kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin gücünü sil süpür yok et. Ya Rabbi kardeşlerimize cesaret ver. Ya Rabbi güçlerini kuvvetlerini arttır. Ya Rabbi günahlarımızı affı mağfiret eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.